Her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine capcanlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar. Bugün 29 Mart Salı. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün neler konuşacağız? 29 Mart Salı gününde, yani Mart ayını yavaş yavaş bitirirken, gerçi havalar hala soğuk, hala bahar tam olarak gelmedi. Gerçi Şubat ayından itibaren kışın bittiğine dair çok sayıda yorum dinliyoruz sevgili dostlar. Şubat ayında balkonlarda oturduk. Sonra Mart ayında biraz böyle serinlik yapması normal diye karşılamak lazım. Zaten batı illerinden bahsediyoruz. Doğuda hala yüksek yerlerde kar yağıyor. Yaylalarda çok soğuk havalar var, sıfırın altına iniyor. Hala zirvelerden kar eksik değil sevgili dostlar. Kar yüksek yerlerde erimiş değil. Zaten geceleri batıda da duyduğumuz o soğuk hava ve bizim titrememize neden olan sabah saatlerinde özellikle biz sabahçılar, biz sabah insanları üşümeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Maslak'ta bulunan Harp Akademileri Komutanlığı'nı ziyaret etti. 355 şehit verdik, 5359 teröristi etkisiz hale getirdik dedi sevgili dostlar. Birazdan aktaracağız Cumhurbaşkanı'nın sözlerini. Subaylara yönelik sözleri vardı. Tek komutan, tek ordu vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trafik terörüne ise 2557 kurban verdik. Bir yanda teröre verdiğimiz kurbanlar, bir yanda trafiğe verdiğimiz kurbanlar. Ve kurbanlar verirken, kendini patlatan teröristlerle uğraşırken devletin televizyonunda kendimi patlatırım diyen çocukların belgeselleri yayınlanıyor. PKK'ya yönelik operasyonlar ve sokağa çıkma yasaklarına karşı bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriyi imzalayan 3 akademisyen tutuklanmıştı. Bu konuyla ilgili de haberlerimiz olacak sevgili dostlar. CHP'nin Düzce İl Başkanı'na bir saldırı düzenlendi. Zekeriya Tozan. Zekeriya Tozan'ın sesine kulak vereceğiz. Bu saldırıya maruz kalan kişi olarak sevgili dostlar. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Baz istasyonlarıyla ilgili aktaracağız hepsini. Ve programımızın ilerleyen dakikalarında ekonomi bölümümüzde sevgili dostlar iflas erteleme olayını konuşacağız bir avukatla. Avukat Onur Berispek bize katılacak ve iflas erteleme konusunu anlatacak. Bu iflas erteleme nasıl istismar ediliyor? Yeni bir düzenleme gerekir mi? İflas erteleme neden ilan edilir ve iflas erteleme sürecinde neler yaşanır? Hepsini Burası Türkiye içerisinde konuşacağız. Ekonomi haberlerinde de ve yine spor haberlerimizde ünlü spor yazarı Ahmet Çakır bizlerle beraber olacak sevgili dostlar. Hem milli maçı konuşacağız hem ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının yeni tarihini nasıl yorumladığını Ahmet Çakır'a soracağız sevgili dostlar. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sami Karıyo'yla da bağlanacağız. Hala durgunluk devam ediyor mu? Terör korkusu AVM'leri tamamen boşalttı mı? Bu sessizlik AVM koridorlarındaki bu sessizlik devam ediyor mu? Bunu da soracağız. Dolu dolu bir programla her zaman olduğu gibi 29 Mart Salı günü Burası Türkiye programı başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Evet, tabii ki kaçırmadığınızı biliyoruz sevgili dostlar. Beraberiz Burası Türkiye mikrofonlarında. Bizi Türkiye'den ve dünyadan dört bir yanından dinleyen herkese bir kere daha günaydın. Bizi cep telefonu uygulamasından, internetten, tabii ki araçlarınızdan, evlerinizden ve dükkanlarınızdan rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin tarafsız, bağımsız haber radyosu RSFM'deki birlikteliğimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Maslak'ta bulunan Harp Akademileri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde subaylara hitap etti sevgili dostlar ve Türkiye'nin bilançosunu verdi. Geçen yılın Temmuz ayından bugüne kadar dedi Cumhurbaşkanı 215'i asker, 133'ü polis, 7'si korucu olmak üzere toplam 355 şehit verdik dedi. Geçen yıl Temmuz ayından bugüne kadar 355 şehidimiz var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine aynı dönemde öldürülen terörist sayısı ise 5359 dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği rakamda. Tek komutan, tek ordu vurgusu yaptı. Paralel yapının yol açtığı sıkıntılardan söz etti. Her fırsatta söylüyorum dedi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Buna bir de tek ordu ve tek komutan vurgusunu eklemek isterim dedi. Ve ardından kendisini dinleyen subaylara şöyle seslendi. Tüm subaylarımız dedi Cumhurbaşkanı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensupları başkomutan sıfatıyla benim yakın mesai arkadaşlarımdır. Hayatım boyunca inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. Şimdi de diyorum ki buradaki her bir subayımızın benim için öz kardeşimden, öz evladımdan, yakın çalışma ekibimden en küçük bir farkı yoktur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, görüyorsunuz sevgili dostlar, geçen yıl Temmuz ayından beri verdiğimiz şehit sayısı 355. Öte yandan trafik terörüne verdiğimiz sayı ise, kurban verdiğimiz sayı ise 2557. Geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazalarında maalesef 2557 kişi hayatını kaybetti. 252.106 kişi de yaralandı. Meydana gelen maddi hasarda tabii işin bir başka yönü. Sürücülere 2 milyar 580 milyon liralık ceza yazılmış. Ama yazılan cezalar trafikte kaybettiğimiz canları maalesef geri getirmiyor. Dün aktarmıştım sizlere değerli dostlar, Pakistan'da bir Luna Park'a, bir çocukların, ailelerin eğlenmek için, yaşama sevinçlerini dışarıya aksettirmek için gidip eğlendikleri bir Luna Park'a bile insanların mutlu olmasına dayanamayan katiller tarafından yapılan saldırıda ölü sayısı 70'e ulaştı. Gerçekten korkunç bir saldırıydı bu sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Dünyanın her yerinde canlı bombaların, dünyanın her yerinde katillerin yol açtığı kıyımlar ve saldırılar gördüğünüz gibi devam ediyor. Türkiye'de de bu saldırılar devam ediyor biliyorsunuz. Taliban örgütü, Pakistan'daki saldırıyı gerçekleştiren Taliban örgütü, okulları da vuracağız diye açıklama yapmış. Bakın, okulları bile vuracak kadar gözü dönmüş barbarlar bunlar. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki vatandaşlarını uyarmıştı. Evet, Amerika Türkiye'de yaşayan kendi vatandaşlarını uyarmıştı. Sonra Almanya'nın bir uyarısı geldi. Almanya biliyorsunuz kendi ülkesinde yaşayan vatandaşlarının dışında Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını da uyardı. Alman konsolosluğu kapatıldı. Alman lisesinde eğitime ara verildi. Hatırlayın. Ülkeler kendi vatandaşlarını koruyor. Daha sonra Hollanda'da konsolosluğunu kapattı. Hollanda'ya yönelik bir saldırı tehdidi vardı. Hollanda konsolosluğunu kapattı. Şimdi yeni bir uyarı daha var. Bu kez İsrail'den. İsrail, IŞİD'in veya diğer terör örgütlerinin yeni saldırılar gerçekleştirebileceği ihtimaline karşı bir seyahat uyarısında bulundu. Ve vatandaşlarının Türkiye'ye gitmemeleri uyarısında bulundu. Ve Türkiye'deki İsrail vatandaşlarının da en kısa sürede Türkiye'den ayrılmalarını istedi İsrail yaptığı duyuruda. Gördüğünüz gibi ülkeler, sevgili dostlar, Amerika, Hollanda, Almanya, İsrail hep Türkiye'deki vatandaşları ile ilgili tek tek uyarı mesajları yayınlıyorlar. Amerikan İç Güvenlik Komitesi'nin yayınladığı rapora göre, değerli dostlar, IŞİD terör örgütüne katılmak için Suriye veya Irak'a gidip tekrar Avrupa'ya dönenlerin sayısı 2000 kişiye ulaşmış. Yani bunun anlamı şu: Avrupa topraklarında, gerek Fransa'da, gerek Almanya'da, gerek Brüksel'de, gerek İtalya'da, yani tüm Avrupa'da 2000'den fazla IŞİD savaşçısı var. Bu raporun anlamı bu. Avrupa'da 2000'den fazla IŞİD mensubu olduğu tahmin ediliyor değerli dostlar. Brüksel'de kendini patlatmıştı IŞİD militanları, hatırlayacaksınız. Üstelik Türkiye uyarmıştı Belçika'yı. Sınır dışı ettiği bir teröristle ilgili olarak Belçika'yı uyarmış Türkiye. Bunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Şimdi bakın, Brüksel bu konuda kendini sorguluyor. Hatta Adalet ve İçişleri Bakanı istifa etti. Sorumluluk bizdedir diye, ama istifaları kabul edilmedi. Orada istifa müessesesi tıkır tıkır çalışıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorumluluk ihlali olduğu zaman, bir ihmal söz konusu olduğu zaman insanlar, ahlak sahibi insanlar istifa etmeyi de bilirler. Öyle oldu. Ama istifaları kabul edilmedi. Belçika hükümetinin açıklamasına göre İstanbul'da görev yapan Belçikalı polisler bu uyarıyı ciddiye almadılar. Türkiye'nin aktardığı bilgileri ülkesine iletmekte özensiz davranmışlar. İstanbul'da görev yapan Belçikalı güvenlik yetkilileri, sevgili dostlar, yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında sevgili dostlar güvenlik ateşeleri olur, basın ateşeleri olur, ekonomi ateşeleri olur. Sadece konsoloslar ve büyükelçiler veya katipler görev yapmaz. İlgili devletin güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarları ile ilgili, güvenlik çıkarları ile ilgili görev yapan başka insanlar da vardır. İstihbarat mensupları vardır, bizim büyükelçiliklerimizde de vardır, onlarınkinde de vardır. Ama gördüğünüz gibi istihbarat elemanları Türkiye'nin uyarısını pek kale almamışlar. Bu arada Amerika'da bir terör alarmı yaşandı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre binasındaki ziyaretçi merkezinde yaşanan silahlı saldırı paniğe yol açtı. Silahlı saldırgan yakalanırken bir polis memurunun yaralandığı açıklandı. Güvenlik ve ilk yardım görevlilerini alarma geçiren saldırı üzerine Kongre binasına giriş ve çıkışlar bir süre durduruldu. Polis herhangi bir tehlikenin kalmadığını duyururken Kongre ve Beyaz Saray etrafındaki güvenlik önlemleri daha sonra tekrar normale döndü. Gördüğünüz gibi tüm dünyada bir terör psikozu yaşanıyor, bir terör korkusu yaşanıyor, bir alarm durumu var. Tüm dünyada sevgili dostlar, hala Türkiye'de bir korku var. Alışveriş merkezlerinde hala tam olarak doluluk sağlanabilmiş değil. Büyük caddeler, meydanlar ve sokaklarda insanlar gezmeye korkuyor. Bir tedirginlik var. Kendini patlatanlar ve barbar teröristler ortalıkta kol geziyor. Sevgili dostlar, tüm bu ortamda, tüm bu ortam böyle devam ederken, insanların tedirginliği devam ederken, devletin televizyonu TRT ise kendini patlatmaya çalışan çocukların belgesellerini yayınlıyor. TRT ekranlarında yayınlanan bir belgeselde sevgili dostlar, Suriyeli bir çocuğa yöneltilen sorular ve çocuğun verdiği yanıtlar yayınlandı. Bayağı apaçık. Çocuk diyor ki, bir haksızlık karşısında kendimi patlatırım diyor mesela. Belgeselde tepki çeken diyalog aynen şöyle: babanı öldürenler özür dilese affeder misin diyor. Hayır diyor çocuk. Neden diyor? Babamı öldürdükleri için, hem de şehadet getirmesin diye parmağını kestikleri için. Soruyor: savaşmak zorunda kalsan ne yapardın? Ve çocuk cevap veriyor. TRT ekranlarında cevap veriyor. Devletin kanalı TRT ekranlarında şöyle diyor çocuk belgeselde: kontrol noktasında kendimi patlatırdım. Ölümden korkmuyorum diyor. Şu ortamda TRT'nin yayınladığı şahane belgeselden şahane replikler sevgili dinleyiciler. Türkiye'ye de yansıyor bütün bu gerginlikler tabii ki sevgili dostlar. Siyasi ortama da yansıyor. CHP Düzce il başkanı biliyorsunuz saldırıya uğradı, Zekeriya Tozan. Cumartesi günü kendisine Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği diyen bazı kişiler tarafından dövülmüştü. Ve ardından da filme alınmıştı ve o filmde yayınlanmıştı. Şu pervasızlığa ve korkusuzluğa bakar mısınız? Yani önceden planlanan bir şey. Dövüyorlar, filme çekiyorlar, sonra da çektikleri filmi sosyal medyada yayınlıyorlar. Bunu yapanlar Osmanlı Torunları Yardımlaşma Derneği'ymiş efendim. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgili dostlar, CHP milletvekilleri de Grup Başkan Vekili Levent Gök'ün de aralarında bulunduğu 13 milletvekili Düzce'ye gittiler ve orada Düzceli Başkan'a bir destek yürüyüşü yaptılar. CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan'a destek verildi. Diğer siyasi partilerden de tabii destek var ve kınama mesajları var. Dün akşam Bir de Bunu Dinle programına katıldı CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan. Sevgili dostlar, ve saldırıyla ilgili olarak bakın neler anlattı.
Bu insanları hiçbir şey tanımıyoruz. Bu insanlarla hiçbir ilişkimiz yok. Biz de isimlerini biliyoruz. Bir Osmanlı Torunları ve bir derneğin başkanı ve yanındaki diğer sabıkalı, suça meyilli, dosyaları kabarık insanlar. Hemen görürsünüz, bilecek bir sosyal ilişkimiz yok. Olay farklı. Organize siyasi bir olaydır. Çok etkin bir çalışma yapmamızdan kaynaklanan Düzce'de il başkanı olarak bir siyasete bir hizmet aracı olarak gördük. AKP'nin bütün eksiklerini dile getirdik, çözüm önerilerini sunduk ama hukuk dışı uygulamalarını da yargıya taşıdık. Bu anlamda bir rahatsızlığı ortadan kaldırma adına bir organize hareket olarak
sanıyorum. Sizi korkutmak istediler yani, anladığım kadarıyla. Siz öyle düşünüyorsunuz.
Aslında korkutmak bile değil. Bu aslında hukuka, hukuk devletine, demokrasinin dibine bir dinamit koymaktır. Bu nedir biliyor musunuz? Nasıl bugün doğuyu terörle yöneten anlayış, batıdaki bir mafya iktidar ilişkisiyle, ekonomik ilişkisiyle sanki burada yeni bir düzen oluşturmaya çalışmasının bir test aracı gibi ben bunu algılıyorum. Bu Osmanlı derneklerinin hangi iktidar mensubuna yakın olduğunu herkes biliyor. Yani bunu konuşmamıza dahi gerek yok. Fakat burada dediğim gibi, burada bir şeyler test ediliyor. Niçin fiilleri eğer savcılar 3 gün sonra serbest bırakırlarsa toplumda anarşi çıkar, toplumda kaos çıkar. Biz o zaman kendimizi nasıl savunacağız? O zaman aynı yöntemleri biz de mi kullanacağız? Bu ucuz kaba kuvvetle iktidarın gücünü arkasına alarak toplumun sindirme operasyonunun test edildiği bir merkezdir. Bilgi olarak seçildiğini ben düşünüyorum. Ama biz korkmuyoruz. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Biz dindik ayakta.
Evet. Evet, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Toza'nın RSFM'de yaptığı açıklamalar işte böyleydi. Saldırıyla ilgili olarak bu Osmanlı ocakları hangi partiye yakın hepimiz biliyoruz, söylemeye bile gerek yok dedi. Bu bir testtir. Korkutmaya çalışıyorlar ama böyle giderse Türkiye bir anarşi batağına sürüklenir diye konuştu Zekeriya Tozan. Evet, bir yanda kaba kuvvet var. Bir yanda da sadece fikrini açıklama. Bir bildiriye imza atma var ama bildiriye imza atanlar hapse atılıyor Türkiye'de. Sadece fikrini söylediği için, bir görüş beyan ettiği için sevgili dostlar. Tıpkı Türkiye'nin eski darbe günlerinde yaşanan faşizm günlerini yaşıyoruz adeta. Bir öğretim üyesi, bir üniversite hocası kendi görüşünü ben şöyle düşünüyorum dediği için, bakın sadece ben şöyle düşünüyorum, benim fikrim budur dediği için Türkiye'de bugün üniversite hocaları hapse atılıyor. Sadece kalemini, kafasını, fikrini kullandığı için, bakın ortada bir kuvvet, şiddet yok zaten. Görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Bakın o ayrı bir konu. Yani şeyden bahsediyorum efendim. Bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriyi imzalayan 3 akademisyen tutuklandı Türkiye'de. Bakırköy Kadın Cezaevine konulan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent Esra Mungan. Üstelik hücreye atıldı. Hücreye. Ardından da avukatlarının çabası sonucu hücreden çıkarılarak koğuşa alındı. Lütfedildi yani. Hapse atıldığı yetmiyormuş gibi sadece fikrini söyleyen bir üniversite hocası. Hapse atıldığı yetmiyormuş gibi hücreye konmuş. Hücreye. Hepimizin bu durumda oturup düşünmemiz lazım. Hepimizin böyle bir Türkiye'den utanması lazım. Utanması lazım. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül MİT tırlarıyla ilgili haber yaptıkları için de tutuklanmıştı. Onlar da kalemlerini kullandıkları için, bir haber yaptıkları için tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla serbest bırakılmışlardı. Onların davasını desteklemek için Adalet Sarayı'na giden konsoloslar, yabancı ülkelerin İstanbul'daki konsolosları da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilmeye devam ediliyor sevgili dostlar. Başka yerde olsa bu konsolosları barındırmazlar diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan harp akademilerinde askerlere, subaylara seslenirken sevgili dostlar. Bu konsolosluklar meselesi ve gazetecilere destek olmak için Adalet Sarayı'na giden yabancı ülke temsilcileri konusu tartışılmaya devam ediliyor. Özellikle dış politikayı çok iyi bilen gazetecilerden Cengiz Çandar. Bu konuyla ilgili bakın neler anlatacak.
Savunacak bir taraf yok. Ne Cumhurbaşkanı'nın söylediğini, ne Dışişleri'nin çıkışını, ne de Adalet Bakanı'nın. Türkiye'de maalesef son zamanlarda tuhaf bir iş o. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye'de kurumlar, devlet, yetkililer falan kalmıyor. Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor, onun üzerine diğer kurumlar harekete geçiyor. İşte Adalet Bakanı da öyle davranmış. Hadlerini aşmasınlar demiş. Onun üzerine işte bilmem dışişleri tek kirlilik bir açıklamayla yetiniyor. Eğer bir hak aşımı ve hak ihlali olsaydı Cumhurbaşkanı'nın söylemesinden önce dışişlerinin harekete geçmesi ve Adalet Bakanı'nda açıklama yapması. Türkiye'de işler tersine işliyor. Konsoloslarla ilgili bu tartışma hemen Cumhurbaşkanı'na ilişkin olarak kendisinin 1998 yılında belediye başkanlığı görevinden alınıp 40 bir şiir okudu, bir halkı isyana teşvik ve tahrikten ötürü hapishaneye gönderildiği dönemde yine konsolosluğun kendisiyle dayanışma yaptığına dair anıları canlandırdı ve bizzat Amerikan Başkonsolosluğu'nun İstanbul'daki kendisiyle belediyede çekilmiş fotoğrafları var. O zaman şu andaki Cumhurbaşkanı'nın aklına gelmiş miydi acaba Ben Türkiye'de halkı isyanı tespit ve tahrikten ötürü soruşturma altındayım. Bir yabancı ülke nasıl bu ülkenin hukukunu tanımazlar gelir? Halkı isyanı tespit ve tahrikten soruşturma altında bulunan kişiyle dayanışma gösterdiği tepki gösterdi mi? Göstermedi. Çarpıcı bir başka boyutu var. Anayasa Mahkemesi kararı vardı. Anayasa Mahkemesi'nin bir anayasayı yorumlama üzerine Türkiye'de anayasaya göre bir numaralı organ da tartışma getirmez kararları. Uygulamayı etkilemez. Uygularsınız yani o kararı. O karara göre Cumhurbaşkanı'nın bu yorumu yapma casustan yargına ne var diye yorum yapma durumunda değil Cumhurbaşkanı.
Evet, gazeteci yazar Cengiz Çandar'ın sözleri, yorumları böyleydi. Peki muhalefet ne yapıyor? Tüm bu oluşumlar, tüm bu gelişmeler sevgili dostlar. Milliyetçi Hareket Partisi, dün Meral Akşener'e kulak vermiştik. Milliyetçi Hareket Partisi zaten kaynıyor. Bir kurultay, bir kongre toplamaya çalışıyor muhalifler. Devlet Bahçeli ise sevgili dostlar bu kongreyi toplatmamaya ve koltuğunu korumaya çalışıyor. Bu arada Devlet Bahçeli Köprüsü açılacakmış. Adana'da Seyhan Nehri üzerinde Türkiye'nin 3 Boğaz Köprüsü'nden sonraki en uzun 4. köprüsü açılacak. Köprünün temeli atılacak daha doğrusu. Köprünün temeli yarın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından atılacak. Evet, köprünün adı bu olacakmış. Devlet Bahçeli Köprüsü. Bu arada Ankara Garı'ndaki saldırıda ölen avukat Uygar Coşkun'un eşi ve yakınları İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği aleyhine dava açmış. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulan dilekçede olayda resmi veya sivil görevli hiçbir güvenlik personeli hakkında ölüm bilgisi ulaşmaması, güvenliğin eksik olduğu veya hiçbir önlem alınmadığını göstermektedir. Bu nedenlerle davalı İçişleri Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürü'nün mülki amiri, davalı Ankara Valiliği olaydan ve zarardan sorumludur denilmiş. Dilekçede 1.738.000 lira tazminat talep edilmiş. Sevgili dostlar, evet, hayatını kaybeden avukatın ailesi Ankara Valiliği'ni de dava etmiş. Gördüğünüz gibi tazminat davası açmış ve 1.738.000 lira tazminat talep edilmiş. Evet, önlem alınmadı deniyor. Önlem şöyle alınıyor artık Türkiye'de sevgili dostlar. Her yere MOBESE kamerası, her yere EDS kamerası, güvenlik kamerası. İşte alın size önlem. Polis var mı orta yerde? Yok, ne polisi ya? Polis gören var mı? Trafikte polis görüyor musunuz? Dışarıda polis görüyor musunuz? Kameraları koy gitsin bitsin. Tamam, hepsi bu. Güvenlik önlemi bu. Önündeki araba ihlal ediyormuş, ışığı yanmıyormuş. Sadece polisin görebileceği bazı ihlaller vardır. Onu kamera görmez. Onları görüyor mu? Hayır. Peki ya canlı bombalar? Canlı bomba kendini patlatmadan, yani paramparça olmadan önce kamerayla çok güzel görüyoruz kendisini. Patlattıktan sonra kamerayla görsen ne olur? Görmesen ne olur? Bu arada İstanbul'da hayali ihracat yaptıkları iddia edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bu yeni bir gelişme, sıcak bir haber. İstanbul dışında 20'den fazla ilde de aynı operasyon kapsamında aramalar yapıldığı, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. Sabah saat 5.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılan ekipler, başta Beşiktaş, Sarıyer ve Tuzla olmak üzere tespit edilen çok sayıda adrese operasyon yaptı. Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptı bu operasyonları. Sadece İstanbul'da değil, 20 il bu operasyon kapsamında baskınlara sahne oldu efendim. Cinsel taciz ve tecavüz haberleri de arka arkaya geliyor, hatırlayacaksınız. Karaman'da cinsel istismar skandalıyla gündeme gelmişti Ensar Vakfı. Ensar Vakfı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında çocuklara cinsel istismardan Rize'de tutuklanan İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı MNG'nin 2001-2003 yılları arasında vakfın il başkanlığını yaptığı iddia edildi sevgili dostlar. Evet, vakfın il başkanıymış iddiaya göre. Daha önce de birkaç kez benzer suçlamalarla soruşturma geçiren ancak görevine devam eden, bakın soruşturma benzer suçlarla soruşturma geçiriyor ama yine de görevine devam ediyor. Ama başka bir konu olsa mesela bu soruşturma konusu mesela hükümeti eleştirme gibi bir soruşturma olsaydı değil mi? O zaman derhal görevden alınırdı. Ya da akademisyenler gibi, gazeteciler gibi sadece fikrini beyan etme, bence şu yanlıştır, doğrusu budur gibi demokratik hakkını kullanmak gibi bir soruşturma olsaydı yine derhal görevden alınırdı. Ama söz konusu olan şey çocuk tacizi gibi bir iddia olduğu zaman hemen soruşturmayı kapatıveriyorlar. Ya da ayakkabı kutuları gibi bir soruşturma olsaydı biliyorsunuz onu da hemen kapatıyorlar. Bu arada iddiaların hedefindeki Ensar Vakfı da internet sitesini kapatmış, öyle haberler var. Sosyal medyada ise vakıf yöneticilerinin geçmişte adlarının karıştığı skandalların gündeme gelmesiyle sitenin kapatılmasının bağlantılı olduğuna dair yorumlar yapılıyor sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi Karaman'da cinsel istismar haberleri geliyor. Rize'den geliyor. Dün Denizli'den böyle bir haber gelmişti. Hava durumu gibi Türkiye'de sevgili dostlar, bölge bölge, il il cinsel istismar haberleri vereceğiz artık sizlere. Memleket bu hale geldi. Bu hale geldi. Bir nefes arası verelim, ardından devam edeceğiz efendim.
Bize de bir gün kader.
yaşananlar için herhalde Fesubhanallah demek en doğrusu sevgili dostlar. Bunu sık sık diyoruz. Türkiye'de yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra diyoruz. Birazdan bugün yayınlanan gazetelerin manşetlerine, birinci sayfalarına bakacağız. Gazetelerde de önemli haberler ve manşetler var. Evet, Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Başbakan Davutoğlu akademisyenlerin hapse atılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı düşündüğünü ifade etmiş. Tutuksuz olmalı demiş Başbakan Davutoğlu, akademisyenlerin tutuklu yargılanmasıyla ilgili ilkesel olarak karşıyım. Sonunda beraat olursa özgürlüklerin kısıtlanması geri ödenemeyecek bir haktır dedi. Tabii sadece akademisyenler değil, görüşlerini özgürce ifade eden gazetecilerin, medya mensuplarının özellikle tutuksuz yargılanmasının bütün dünyada özgürlüklerin ve demokrasinin ve hukukun öncelendiği tüm ülkelerde uygulandığını söylemek lazım. Başbakan Davutoğlu da bu fikirde olduğunu söylemiş. Hürriyet gazetesi de bunu birinci sayfadan vermiş. Ayrıca "Ah be annem" diye bir manşet var Hürriyet'te. Şırnak'ta görevli polis oğlu Cemil Koç geçen perşembe günü PKK'lı teröristlerin ateşiyle şehit olunca "yaktılar bizi" diye haykıran Saniye Ana'nın kalbi 4 gün dayanabildi diyor Hürriyet. İsrail hükümeti Türkiye'deki vatandaşlarına en kısa sürede oradan ayrılın uyarısı yaptı. Bunu sizlere aktarmıştık programımızın başında. Türkiye alarmı ikinci seviyede. İsrail vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin" dedi. Türkiye'deki vatandaşlarına da "Türkiye'den ayrılın" mesajı gönderdi. Milliyet gazetesinin manşeti "Tek kameralı başkanlık, Ürdün'de soruları yanıtladı. Başbakan Davutoğlu yeni anayasa devrim olacak" dedi. Milletvekili transferini de "etik bulmuyorum" diye ekledi. Diğer açıklamalar da var Milliyet gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harp akademilerinde yaptığı konuşmalar da Milliyet'in birinci sayfasında. Sağ tarafta Başbakan Davutoğlu, sol tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş Milliyet gazetesi. Bu arada Rusya'dan Türkiye'ye askeri bir ziyaret var. Genelkurmay AGİT Viyana belgesi 2001 gereği 3 kişilik Rusya Federasyonu değerlendirme timinin 28-30 Mart arasında Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Cumhuriyet gazetesinin manşeti "Batı rest çekti. Batılı diplomatların Can Dündar'la dayanışması Erdoğan'ı kızdırınca Dışişleri Bakanlığı Ankara'nın rahatsızlığını iletti. Amerika ve Avrupa Birliği'nden ard arda sert yanıtlar geldi" diyor. İstanbul'da görev yapan bazı batılı ülke konsoloslarının Can Dündar'la beraber fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırmıştı. Erdoğan kızınca da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hemen konuştu. Dündar ve Gül'ün duruşmasına diplomat ve vekillerin katılımıyla ilgili olarak yargıyı hiç kimsenin etkilememesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve konsolosların suç işlediğini iddia etti. Bu arada İstanbul Valiliği İstanbul'da eylem yasağı koymuş. Bunu da Cumhuriyet'ten okuyalım. 15 Nisan'a kadar diyor. İstanbul Valiliği'nin Nusaybin'deki çatışmaları bahane ederek tüm İstanbul için 15 Nisan'a kadar eylem yasağı kararı aldığı ortaya çıkmış. Halk evleri hakim kararına ihtiyaç duyulmadan ilan edilen yasağa karşı iptal davası açmış. Karar gazetesiyle devam edelim. "Pazarlıkla anayasa yapılmaz." Başbakan Davutoğlu'nun sözleri Karar gazetesinin de manşetinde. Başbakan "yeni anayasa mutlaka yapılacak" dedi, çerçeveyi çizdi. 316 yetmiyor, 14 oyu şuradan alırım dediğinizde fikir sapmaya başlar. Biz pazarlıkçı değil, demokratik bir anayasa yapacağız dedi. Başkanlık zaten partili başkanlıktır, partisiz başkanlık olmaz diye de eklemiş. Pazarlık yapmayacağım ya da milletvekili transfer etmeyeceğimizi bir kere daha yineliyoruz dedi Başbakan Davutoğlu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gidecek mi gitmeyecek mi tartışmaları da yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gidecek sevgili dostlar. Şimdi de Obama ile görüşecek mi görüşmeyecek mi tartışmaları var. İşte bu tam olarak belli değil. Türk Dışişleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Obama arasında bir görüşme ayarlamaya çalışıyor. Amerika'da yayınlanan bazı gazeteler Erdoğan'la Obama'nın bir araya gelmeyeceğini ifade ediyorlar. Böyle iddialar var. Erdoğan Amerika'da soğuk karşılanacak demiş. The Wall Street Journal gazetesi Erdoğan'la Joe Biden görüşecekmiş. Yani başkan yardımcısı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Amerika Diyanet Merkezi'nin mimarı bir Türk İslam mahallesi inşa ettik demiş. 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinden izler taşıyan külliyeyi anlatmış. Evet, Maryland'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gittiği zaman bu külliyeyi hizmete açacak. Vatan gazetesiyle devam edelim. Kanımız dondu diye bir manşet var Vatan'da. 10 yaşındaki Beratcan'ın katili. Servis şoförü Ersin Kaşıkçı çıkmış, cinayeti itiraf etmiş. Anlattıkları tüyler ürperticiydi diyor Vatan gazetesi. Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük'le 6 yıldır birlikteydik demiş servis şoförü. Beratcan bizi 2 kez yakaladı. Her şeyi babasına anlatacağını söyledi. Bunu servis şoförü anlatıyor. Annesi bunlardan kurtulmam, kendi hayatımı yaşamam lazım demiş. Okula gidiş yollarını anlatmış. Olay günü çocuğu araca aldım. El ve ayaklarını bağladım. Ağzını bantladım. Bagaja koydum. Başka bir servisi dağıttım. Sonra Tuzla'daki su kanalına götürdüm. Kafasını 10 dakika suda tuttum. Ölünce de annesine mesaj attım diye anlatmış. 10 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı. Bankacıların iflas erteleme isyanı var Vatan'ın birinci sayfasında sevgili dostlar. Evet, iflas erteleme son zamanlarda piyasada en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi sevgili dostlar. Bütün borçlarından, bütün yükümlülüklerinden iflas erteleme kararıyla kurtulan iş adamları var ve bu suistimal ediliyor. İşte bankacıların da bu konuyla ilgili isyanı var. Sadece bankacıların değil, iş dünyasının bu konuda bir isyanı var. İlerleyen dakikalarda sevgili dostlar, İflas erteleme konusunu konuşacağız. Hangi koşullarda ilan edilir, nasıl suistimal edilir? Avukat Onur Berispek anlatacak. Posta gazetesinin manşeti: Analar ölmesin. 45 yaşındaki polis Cemil Koç'u 24 Mart'ta Şırnak'ta PKK'lı teröristler şehit etmişti. Şehit Bergama'da toprağa verilirken 77 yaşındaki annesi Saniye Koç, "Olan hep gariban çocuklarına oluyor." dedikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçiren Saniye Koç dün hayatını kaybetti ve oğlunun yanına defnedildi. Baba Tevfik Koç, "Eşim çok sağlıklıydı. Oğlumuzun ölümüne dayanamadı ve öldü." diye konuştu. "Analar ölmesin" manşeti var Posta gazetesinde, ama analar da maalesef hayatını kaybediyor. Babalar da ve evlatları da. O Obama Erdoğan'a hayır demiş. Postadan bir başka haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan nükleer güvenlik zirvesi için bugün Amerika'ya gidiyor diyor. Evet, Obama ile Erdoğan görüşecek mi görüşmeyecek mi Amerika seyahatinde anlayacağız. Ama bazı gazeteler Obama'nın Erdoğan'a görüşme konusunda hayır dediğini de yazıyorlar. Posta gazetesi haberi yazmış. Evet, az önce okuduk. İflas erteleme istismar ediliyor. Son dönemde iflas ertelemenin istismar edildiğini söylüyor bankacılar. Sevgili dostlar, sadece bankacılar değil, iş dünyasında iş adamları ve yükümlülüklerinden kurtulmak isteyen, hatta borçlarından kurtulmak isteyen çok sayıda kişinin izlediği yol bunlardan bir tanesi. İsterseniz bu konuyu soralım. Sevgili dostlar, bu konuda özellikle ticari davalar konusunda uzman bir avukat var telefon attığımızda, Sayın Onur Berisbek. Onur Bey, günaydın.
Günaydınlar, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz, sağ olun. Onur Bey, bu iflas erteleme talebi niçin istenir bir iş adamı tarafından? Bunun sebebi nedir? Niçin iflas erteleme istersiniz?
Evet, iflas erteleme aslına bakarsanız bir şeyin ertelenmesi. Bakın, iflasın ertelenmesi. Bir iş adamı normal şartlar altında şunun için gider. Ben iflas ettim.
Evet.
Ben iflasımı size deklare ediyorum. Benim iflasımı vermeniz lazım. Türk Ticaret Kanunu 376. maddesine dayanır. Mahkemeye müracaat etmek mecburiyetindedir tacir, eğer iflas şartları oluşmuşsa. Ancak kanun bize bir şans tanır. Der ki, evet, sizin iflas şartlarınız oluşmuş. Ancak siz şirketinizi çalıştırıp yeniden borçlarınızı ödeyebilecek duruma gelecek bir projeyle mahkemenin önüne gelirseniz biz sizi iflas ettirmiyoruz, iflasınızı erteliyoruz. İşin temeli çok öz itibariyle budur.
Peki bunların koşulları nedir? Yani bir işletmenin iflas etmesine kim karar verecek veya bunun doğru olduğuna, hakkaniyete uygun olduğuna nasıl karar verilecek, evet, Onur Bey?
Yani maalesef bu konu çok istismar ediliyor sizin de belirttiğiniz gibi.
Evet.
Bunun kararını vermek oldukça zor. Çünkü burada iflas ertelemeye müracaat edebilmek için şirketin borca batık olması şartı var. Borca batık olmaktan bizim anladığımız şirketin aktiflerinin pasiflerinin yenilmiş olması lazım. Şirketin borçlarının mal varlığından daha fazla olması lazım. Bir kere bu şartı sağlamak için şirketin gerçek durumu böyle gözükmese bile, evet, maalesef bazı bilanço oyunlarıyla bu hale getiriliyor.
Ha, bilanço oyunları yapılabiliyor diyorsunuz.
Bilanço oyunları yapılabiliyor. Fiktif borçlanmalar yapılabiliyor. Gerçekte borç olmayan şekilde borçlanmalar yapılabiliyor. Aslında bir firmanın birkaç firma, aynı sahibi olan birkaç firma birbirlerine borçlanarak birbirlerini borçlandırıyorlar.
Ha, böyle bir yani şey, sahte şirketler üzerinden de borçlandırma olabiliyor diyorsun.
Sahte şirketlerle, anladım, borçlandırma oluyor. Eş, dost, ahbap borçlandırmalarıyla bir şirketi borca batık hale getiriyorlar. Halbuki mesela bu şirket kredi kullanırken, mal tedarik ederken, piyasadan para çekerken bilançosunda olmayan borçlar, bakıyorsunuz bir müddet sonra çok kısa süre içerisinde gayet güzel, iyi giden bir şirket çok yüklü bir borç yükü altına girmiş ve mali durum bozulmuş.
Evet.
Bakıyorsunuz ki iflas erteleme kararı almış.
Hmm.
Şimdi iflas erteleme kararı olunca ne oluyor?
Bu kararı da, özür dilerim, bu kararı da ticaret mahkemesi mi verir Onur Bey?
Şimdi iflas erteleme kararından faydalanabilecek olanlar şirketler, ticaret şirketleri veya kooperatiflerdir.
Tamam.
Gerçek kişiler bunu alamıyorlar. Ticaret şirketlerinin gideceği yegane mahkeme de ticaret mahkemesidir tabii ki.
Anladım. Yani mahkeme, doğru, karar veriyor iflas erteleme.
Mahkeme karar veriyor.
Anladım. Elindeki bilgilere dayanarak.
Yani
peki, evet,
sizin ibraz ettiğiniz bilançolara dayanıyor mahkeme. Burada böyle bir şey var ve bu davalar hasımsız açılan davalar. Tek taraflı. Gidiyorsunuz ben iflas ettim diye tek taraflı bir beyanda bulunuyorsunuz.
Hmm.
Mahkeme bir tedbir kararı veriyor. Size dokunulmazlık kazandırıyor. Ondan sonra bu üçüncü kişilere duyuruluyor. Aslında işin biraz daha özeli bu.
Ha, yani üçüncü kişiler bu karara itiraz edemiyorlar Onur Bey, öyle mi?
Yani gol yedikten sonra itiraz ediyorlar, öyle
söyleyeyim. Peki iflas erteleme kararı alındıktan sonra dediniz ki tırnak içerisinde, bu önemli. İflas erteleme kararı alınınca dokunulmazlık kazanıyorlar dediniz.
Evet,
ne demek,
evet,
o? Yani ne dokunulmazlığı kazanıyor bir şirket iflas erteleme kararı alınca?
İflas erteleme kararı aldığımız zaman aslında bizi iflasa götüren sebepler alacakların, bizden, şirketimizden olan alacakların bizi taciz etmesi. piyasaya çek borçlarımız var, bankalara kredi borçlarımız var, tedarikçilere borçlarımız var, borçlarımız borçlarımız.
Evet.
Biz iflas erteleme gibi bir korunmamız olmadığı müddetçe her gün bir çekimizi ödemek zorundayız, her gün yeni bir ödememizi yapmak zorundayız. Bu mükellefiyetler alt alta gidiyor ve şirketleri zora sokuyor. İflas erteleme kararını aldığımız anda aslında bu borçları bir anda ödemek mecburiyetinde kalmıyoruz. Çünkü mahkeme kararıyla alacaklıların bize icra takibi yapmaları, alacağın tahsiline yönelmeleri duruyor.
Tamam, şimdi oldu. Yani o zaman işte suistimal edilen nokta bu. Şirketler öyle, alacaklarından kurtulmak için hacizdir, şudur budur, iflas ertelemi alıyorlar. Ondan tehdidi, sonra kimse dokunamıyor ona.
Haciz tehdidi ortadan kalkıyor. İcra takibine uğrama, banka hesaplarınızdaki paraların bloke edilmesi gibi şeyler söz konusu olmuyor. Gelip stoklarınızdaki malların, makinelerin fabrikanızdan sökülüp giderilmesi gibi şeyler ortadan kalkıyor. Dolayısıyla dikensiz bir gül bahçesinde yürümeye başlıyor.
Peki alacağı olan kişiler, şirketler buna, bu karara itiraz edebiliyorlar mı karar alındıktan sonra?
Şimdi maalesef biraz kapalı yürüyor sistem.
Öyle mi?
Tabii, yani itiraz edebiliyorsunuz, elbette ki itiraz haklarınız var ve hatta ciddi bir denetime tabi bu. Zannettiğimiz kadar kolay değil bu.
Anladım.
Ancak bu itirazların yapılması ve sonuçlanması uzunca bir zaman sürüyor. Bu arada mağduriyetler yaşanabiliyor gerçekten.
Pekala, şimdi yeni bir düzenleme istiyormuş bankacılar. Bugünkü bazı gazetelerde de var. İstismar ediliyor, düzenleme gerekiyor. Adalet Bakanlığı çalışıyormuş bu konuyla ilgili olarak Onur Bey. Ben de sizi bilgilendireyim bu konuda. Bir değişiklik olabilirmiş. Siz de aynı fikirde misiniz bir hukukçu olarak? İflas erteleme konusunda bir düzenleme gerekiyor mu gerçekten? Nelerle karşılaşıyorsunuz siz de bu sektörde?
Ya bakın, tabii ki konunun düzenlenmesi gerekiyor diyebilirim. Ancak ne kadar düzenleme yaparsanız yapın, bu temelinde insan odaklı bir konu.
Değil mi?
İşin çok daha başına girip bence bir insanlarımızın ahlak seviyelerini yükseltmeleri lazım. Yani en başta buraya.
İşte belki de işin bam teli bu. Doğru söylüyorsunuz.
Gerçekten.
Aynen öyle.
Ne yaparsanız yapın. Çünkü her getirdiğiniz şeyde yine bankaları, diğer finans kurumlarını mağdur edecek bir şey var. Siz bunu kaldırdığınız zaman ya da şartlarını zorlaştırdığınız zaman gerçekten bundan istifade etmek mecburiyetinde kalacak firmaların önünü kapatmış olacaksınız.
Doğru.
Yani burada gerçekten ince bir ayar var. İşin özü tüccarlarımız kötü niyetli borçlarını ödememezlik yapmasınlar. Yani işin özü bu.
İşin özü
gerçekten
bu.
Gerçekten bunu mesela iflas ertelemeyi biz eleştiriyoruz, fakat iflas erteleme çok faydalı bir şey. Öyle ki imalat yapmış bir firma.
Evet.
İşçileri çalışıyor, makinaları düzenli, ama ne olmuş? Elektrik borcunu ödeyememiş, elektrikleri kesilmiş, fabrika stop etmiş.
Evet.
İşte bir miktar tedarikçilerini ödeyememiş, bazı aksaklıklar olmuş, çeklerini ödeyememiş. Üretim yapması için, çalışması için her şey müsait, ancak bir anda alacakların baskınına uğramış ve kilitlenmiş.
Kilitlenmiş.
İflas erteleme bu kilidi açıyor aslında. Alacaklara sizi biraz bir durun bakalım, bu adam çalışacak, müsaade edin diyor. Ve gerçekten siz çalışmaya başlıyorsunuz. Kayyum kontrolünde müşterilerinize malınızı satıyorsunuz, aldığınız çekleri tedarikçilerinize veriyorsunuz.
Böylece kendinizi döndürmeye başlıyorsunuz. Neden aslında önemli bir şeyin altını çiziyorsunuz Onur Bey siz. Yani aslında iyiye kullanıldığı zaman, iyi niyetli kullanıldığı zaman iflas erteleme iş adamlarını rahatlatıyor diyorsunuz. İyi bir şey diyorsunuz ama maalesef bizim insanımızın kafası hep hinliğe çalışıyor tabii.
Maalesef. Hem alacaklıları hem borçluları rahatlatıyor.
Çek yasası ile ilgili de sıkıntılar vardı. Biliyorsunuz o hapis cezası kaldırıldı. Evet. Bu konuyla ilgili de iki satır bir şey söyler misiniz çek yasası ile ilgili? Ne olmalı sizce?
Yani şimdi işe iki cepheden bakmak lazım. Alacaklılar ve borçlular bakımından.
Evet.
Tabii ki borçlular bu işten çok faydalanırlar. yani evet. Ama tabii yani günümüz kanunları diyelim. Avrupa Birliği müktesebatı. Ekonomik suçlardan dolayı insanların özgürlüğünün kısıtlanmasına çok müsaade etmiyor çağdaş kanunlar.
Evet.
Borcunuz olabilir, borçta yaşayabilirsiniz.
Ama çekin de hiçbir ehemmiyeti kalmadı, öyle değil mi?
Artık çek yazıldığı zaman ne oluyor? Kredibiliteniz sıfırlanıyor, bankalar nezdindeki itibarınız çok yerlerde sürünüyor. Yeniden ticari hayata dönüşünüz oldukça güçleşiyor.
Doğru.
Ama biz toplum kalabalık bir toplumuz. Herkesin amcası, dayısı, oğlu, yeğeni bir şeysi var. Ne oluyor? Şirketler onların üzerinden yeniden yapılanıyor falan.
Doğru.
Bizim insanlarımız çok çözümcül gerçekten. Hemen hemen her şeye...
Çok her şeye harika çözümler buluyoruz Onur Bey gerçekten. Evet. Pekala. Avukat Onur Bey İspek, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Rica ederim, iyi yayınlar dilerim.
Bu arada yeni bir düzenleme daha, iflas ertelemede bir düzenleme, çek yasasında belki bir düzenleme olacak. İşsizlere de işsizlik sigortası, işsizlik sigortası fonundan daha fazla işsizin yararlanabilmesi için bir düzenleme yapılıyor. Yeni düzenlemeyle 30 gün sadece sigortası olanlar bile istifa etse bile işsizlik maaşı alabilecekler. Maaşta limit 2000 liraya çıkarılacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 1316 lira. En yükseği bu. 1316 liradan fazla işsizlik maaşı alamıyorsunuz. Yeni düzenlemeyle bu 2000 liraya çıkacak sevgili dostlar. İstifa etse de işsizlik maaşı alabilecek. Evet, az önce avukat Onur Berispek bizim insanımız dedi her konuya çok güzel çözümler bulabiliyor, çeke de bulabiliyor, iflas erteleme. Halbuki bunlar iyiye kullanılsa, bunlar iyi uygulamalar, insanların işine yarayan uygulamalar dedi. Ama işte Türkiye'de öyle değil. Bir de insanlar zora düşünce tabii her türlü çareyi bulmak zorunda hissediyorlar kendilerini sevgili dostlar. Her türlü çare, her türlü yeni fikirler, inovatif fikirler. Biliyorsunuz 40 yıllık simitçilik zincir dükkanlarla ne hale geldi? Artık bayağı böyle fast food zincirleri haline geldi. Simit dükkanları. Bir de güzel böyle güzel isimler değil mi? Böyle alengirli isimler koyduğunuz zaman bir dükkana işin rengi değişiveriyor. Mesela ev ürünleri dükkanı var, zincir dükkanlar var. Adı Titanic, ben görüyorum bazen sağda solda. Titanic, yani batan bir geminin ismini koymuş dükkana. Fakat yıllardır da çalışıyor bu dükkanlar, hala batmış değil sevgili dostlar. Geçen unlu mamuller satan bir dükkan gördüm, adı Hammurabi'ydi. Hammurabi, unlu mamuller satan dükkan. Şişli'de bir çay ocağı gördüm, çay satıyor. İsmini ne koymuş biliyor musunuz sevgili dostlar? Çaykovski. Hayır, aynı mantıktan giden bir sünnetçi dükkan açacak diye korkuyorum ben. Hani meşhur fıkradır o sevgili dostlar. Bir sünnetçi dükkan açmış. Vitrinine bisiklet koymuş. Ne bu demişler. Sünnetçi de ne koysaydım demiş. Sekiz buçukta haberler var. RSFM Haber Merkezi'nden Murat Cengizer burada olacak, haberleri aktaracak. Lütfen ayrılmayın efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek. Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Saatlerimiz 8.37'yi gösteriyor. Sevgili dostlar, haber merkezimizden gelişmeleri aldık. Devam edelim. Gazeteleri bitirelim isterseniz. Manşetlere bakmaya devam edelim. Sözcü gazetesi var elimde. Nereden nereye diyor Sözcü gazetesi manşetinde. Erdoğan teröre 355 şehit verdik dedi. Eskiden oğullar babalarının cenazesini kaldırırdı. Şimdi ise babalar oğullarının cenazesini kaldırıyor demiş Sözcü gazetesi. Benim de zaman zaman kullandığım bir deyimdir bu. Sözcü gazetesinin manşeti. Nereden nereye? Bu arada Diyanet İşleri Başkanı geçen hafta Silvan'a gitmişti. Bir polisin taşıdığı Jammer'la korunmuştu. Diyanet'in çıkardığı çocuk dergisi çocuklara şehit olmalarını tavsiye etmiş. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı çocuk dergisi çocuklara şehit olun çağrısı yapmış. Devletin bir başka kurumu TRT'de az önce aktardım yayınladığı belgeselde bir çocuğun ağzından kendimi patlatırdım ifadesini belgesel olarak yayınlıyor. Bu arada Sözcü'den ilginç bir haber var, onu da okuyalım. Nesrin Baytok ifadeye çağrılmış. Savcı Deniz Baykal'ı koltuğundan eden, o görüntülerde yanında olduğu iddia edilen Nesrin Baytok'a olay yerini soracakmış. Olay yerini tırnak içerisinde yazmış Sözcü gazetesi. Evet, Nesrin Baytok, Deniz Baykal'la beraber olduğu söylenmişti, ileri sürülmüştü. Baykal'ın koltuğundan ayrılmasına neden olan kaset skandalında Nesrin Baytok'a savcı olay yerini soracakmış. Taraf gazetesi acı bilanço manşetini atmış. Harp akademilerinde konuşan Erdoğan, Temmuz ayından bugüne kadar 215 asker, 133'ü polis, 7'si korucu olmak üzere 355 şehit verdik. 5359 terörist etkisiz hale getirildi demiş. Bu acı bilançoyu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. ÖSYM cevap kağıtlarını kaldıracakmış. ÖSYM Başkanı Profesör Ömer Demir, kurumun uyguladığı sınavlarda sorularla cevap kağıdını aynı kitapçıkta birleştirecek yeni bir uygulamaya geçeceklerini söylemiş Demir. Böylece adayların hem cevapları kaydırma riskinin ortadan kalkacağını hem de zaman kaybetmeyeceklerini ifade etmiş. ÖSYM Başkanı uygulamaya 30 Nisan 2016'da yapılacak sınavla başlanacağını ve zamanla tüm sınavlara uygulanacağını da sözlerine eklemiş. Profesör Doktor Canan Karatay tekrar konuşmuş. Aydın'da sağlıklı yaşam önerilerinde bulunmuş Profesör Canan Karatay. Kuru incirde yüksek miktarda fruktoz var. Yani inciri fazla tüketmeyin demiş Egelilere. Ege halkına seslenmiş. Fazla incir öldürebilir demiş Canan Karatay. Biliyorsunuz ekmeği de hiç yemeyin tavsiyesinde bulunmuştu. Hiç ekmek yemeyin, hatta esmer, sarışın, beyaz, kepekli, mısır, çavdar, hiç ekmek yemeyin demişti Canan Karatay. Peki ne yiyeceğiz? Bu millet karnını nasıl doyuracak Canan Hoca? Ekmek yemeyin demişti Canan Hoca ama daha sonra kendisi lahmacuna yumulurken görülmüştü, hatırlayacaksınız. Ekmek yemeyin ama lahmacun serbest. Yeni Yüzyıl gazetesinin manşeti söke söke geri aldık. Dosya masrafı ve komisyon adıyla her kredi kullanandan 150'şer lira alan bankaları vatandaş dize getirdi. Yargı kararıyla geçen yıl 1.8 milyar lira geri alındı. 2 yılda halkın cebine dönen para 5 milyar liraymış. Bankalar haksız yere aldıkları 5 milyar lirayı vatandaşlara iade etmiş. Eczane krizi kapıdaymış. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, eczacılarla Sosyal Güvenlik Kurumu yeni sözleşmede anlaşamamış. Ay sonuna kadar imza atılmazsa ilaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu indirimi olmadan alınacak. Böylece büyük kaos yaşanacak. Halk ilaç giderini faturayla SGK'dan tahsil edebilecek. Evet, eczaneler ilaç satamaz hale gelebilir. Eğer ay sonuna kadar bir anlaşma sağlanamazsa Sosyal Güvenlik Kurumu'yla eczaneler arasında. Bu arada havalar ısınırken ikinci el otomobil satışlarında da patlama yaşanıyormuş. Piyasa memnunmuş ikinci el satışı yapan herkes. Araba fiyatlarında da artışlar var. Hem sıfır arabalarda gerçi kampanyalar devam ediyor ama ikinci el otomobil fiyatlarında artış var. Genelde bahar yaklaşırken, havalar iyi olurken ikinci el araba satışlarında artış olur. Alman halkının %45'i borçluymuş. Sadece %45'i mi? Türk halkının yüzde kaçı borçlu acaba? %100'ü olabilir mi? Var mı? Artık programımızın başlarında bahsetmiştik ya, ana caddeler, sokaklar güvenlik nedeniyle, daha doğrusu terör korkusuyla bomboş diye. Alışveriş merkezlerinde de bu tenhalık devam ediyor. Buralardan geçerken, hani alışveriş merkezine girerken falan, böyle hani gereksiz üst aramalar, X-ray cihazından, kapısından geçmeler falan vardı. Bazı vatandaşlar buna tepki gösteriyordu. Ya bunlara ne gerek var falan diye. Arabalar durdurulur, hatta bagajlar açılır. Hani bagajda silah var mı veya LPG'li araç girmesi yasak olan alışveriş merkezlerinde arabalar durur arka arkaya, kuyruk olur arkaya. Bagajlar kontrol edilir. Şimdi bunlara artık herkes anlayışla yaklaşmaya başlamış sevgili dostlar. X-ray cihazına kızanlar, güvenlik aramaların çok fazla olduğunu söyleyip güvenlikçilerle tartışanlar artık pek tartışmamaya başlamışlar. Neden? Brüksel Havalimanı'ndaki patlamalardan sonra tüm dünyada havalimanı güvenliği tartışılıyor. Türkiye'deki havalimanlarının Avrupa'dakilerinden daha güvenli olduğunu belirtiyorlar havalimanı yöneticileri ve uzmanlar. Vatandaşların da artık bu güvenlik kontrollerine pek ses çıkarmadıklarını da mutlulukla ve memnuniyetle ifade ediyorlar. Vatandaşların şikayet ettiği konulardan bir tanesi de nedir sevgili dostlar? Şu baz istasyonları var ya, baz istasyonları, işte oraya koymayın, buraya koymayın, bizi kanser yapıyor, başımı ağrıtıyor, işte bilmem ne yapıyor filan diye vatandaşların haklı tepkileri oluyor. Ancak mahkemelik olan bir konu var bu baz istasyonları ile ilgili olarak. En son Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti. Anayasa Mahkemesi konutların yakınındaki bazı istasyonlarının sağlığa zararlı olup olmadığı tartışmaları sürerken işin hukuki boyutuna nokta koyacak bir karara imza atmış. Evinin yakınındaki bazı istasyonunun sağlığı olumsuz etkilediği iddiasıyla açtığı dava reddedilmişti bir vatandaş. Evet, mahkeme reddetmişti. Evinin yakınında bazı istasyonu var, vatandaş dava etmiş, mahkemeye gitmiş, mahkeme reddetmiş. Vatandaş da konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş, bireysel başvuru hakkında bulunmuş. Anayasa Mahkemesi başvurucunun maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkıyla aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vermiş. Bunun Türkçesi şu: baz istasyonları sağlığa zararlı değil. Anayasa Mahkemesi de baz istasyonlarına onay vermiş oldu. Onay. Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki şehir çöplüğüne ayı inmiş. Sevgili dostlar, Kars'ın Sarıkamış ilçesi, benim askerliğimi yaptığım yer. Sarıkamış Türkiye'nin en soğuk noktalarından bir tanesidir. Doğada kış koşulları devam ederken tabii vahşi hayvanlar da aç kaldılar. Sevgili dostlar, Ayılar şehre indi diyor gazete haberinde. Ayılar şehre indi. Zaten şehirdeydiler ki hiçbir yere gitmediler. Ayılar hep şehirde. Şimdi bu cep telefonu kullanma adabı da tartışılıyor. Restoranda bağıra bağıra cep telefonuyla konuşanlar olduğu gibi daha önceki programlarımızda da aktarmıştım sevgili dostlar. Özellikle toplu taşıma araçlarını kullanan şoförler. Bir başlıyorlar ilk durakta cep telefonunu kullanmaya ve konuşmaya. Son durağa kadar o cep telefonu kulaklarından inmiyor sevgili dostlar. Ben böyle bir şey görmedim. Bursa'da toplu ulaşımda kullanılan otobüs sürücüleri yapılan tüm uyarılara rağmen Bursa'da direksiyon başında cep telefonuyla oynamaya devam ediyorlarmış. Sadece Bursa'da değil ki Ankara'da da böyle, İzmir'de de, Antalya'da da, İstanbul'da da. Ellerinde cep telefonu sevgili dostlar. Gözleri cep telefonunda, öbür eliyle tekeriyle hem direksiyonu hareket ettiriyor hem de vitesi değiştiriyor. Bunu yapan üstelik arabada 50 kişi, 60 kişi var toplu taşıma aracı sevgili dostlar. Konuşup kapatmayı da bilmiyorlar. Dediğim gibi ilk duraktan son durağa kadar. Şimdi dedim ya hani her yere böyle güvenlik kamerası koyunca sanki her şey kontrol. Hadi tespit et o zaman cep telefonuyla konuşan. Şimdi trafik polisi caddede olsa, trafik polisi çevirme yapıyor olsa bunları görecek. Ama kamera bunları görmüyor ki, güvenlik kamerası. İlk duraktan son durağa kadar cep telefonuyla oynayan, cep telefonuyla konuşan bir şoför. Bunları polisin görmesi lazım. Polisin. Bu arada 1 Nisan'da 4.5G teknolojisine geçeceğiz. Her şey hızlanacak. İnternet hızlanacak daha doğrusu. Bağlı bulunduğunuz operatöre 4.5G hizmetinden yararlanmak için onay vermeleri gerekiyormuş. Hazır mısınız 4.5G'ye sevgili dostlar? Daha fazla fatura da ödeyebilirsiniz ha, ona göre. 4.5G teknolojisine hazır mısınız ahali? Bu arada Türkiye'nin ilk akıllı devlet hastanesi Van'da açılmış. Akıllı hastane. Ne yapıyormuş akıllı hastane? Şunları yapıyormuş. Binanın havalandırması, elektrik tesisatı ve diğer tesisatlar bir kumanda merkezinden kontrol edilebiliyormuş. Kendi enerjisini kendi üretiyormuş. Elektrik kesintilerinde jeneratör otomatik devreye giriyormuş. İşte havalandırma çok ısındığı zaman havalandırma çalışıyor filan. Akıllı hastane bu. Hastaları da muayene etsin de görelim madem akıllı. Ya da onları kendi kendine tedavi etsin de görelim sevgili dostlar. Her makinenin istediğiniz kadar akıllısını yapın, iş yine insanda bitiyor sevgili dostlar. İnsan faktörü. O yüzden eğitim bu kadar önemli. İnsan faktörü her zaman önemli olmaya da devam edecek.
Siyaset bilmediği belli ama hesap
şükretmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Ankara'da ne var? Ankara'daki adamımız Yurdagül Şimşek telefon attığımızda. Yurdagül Şimşek günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Ankara'nın gündemini senden iyi kimse bilemez. Söz sende.
Ankara'nın bugün ana gündemi yine siyaset olacak aslında ve gözler mecliste olacak. Çünkü salı, her salı olduğu gibi mecliste siyasi partilerin grup toplantıları var. Ne oluyor grup toplantılarında? Sabahtan öğlene kadar bütün partiler hem milletvekilleri hem ziyaretçileriyle birlikte mecliste oluyorlar. İlk toplantı MHP'nin, MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli konuşacak, arkasından AK Parti grubu var, Başbakan konuşacak, Ahmet Davutoğlu konuşacak, evet. HDP grubu ve CHP grupları toplanacak. Dolayısıyla ülke gündemine ilişkin her türlü şey orada liderler düzeyinde konuşulacak. Daha doğrusu liderler birbirlerini eleştirecek büyük bir ihtimalle.
Her salı olduğu gibi, evet.
Evet, her salı olduğu gibi. Dolayısıyla bir hani meclisi bir harala gürele aslında abi yani deniyle bir gün yaşayacağız anladığımız kadarıyla. Başbakan buradan sonra ise partisinin MKYK'sını toplayacak. MKYK'sını. Bu da önemli çünkü AK Parti'nin yöneticiler nasıl değişiklikler bir sürü düzenlemelerle ilgili.
Evet, Yurdagül Şimşek'le olan bağlantımız. Yurdagül Şimşek, hareket halinde misin?
Hayır.
Bağlantı konusunda bir sıkıntımız var. Sesini iyi alamıyoruz.
Şimdi geliyor mu?
Evet, tekrar arayalım Yurdagül Şimşek'i arkadaşlar. Ses son derece kötü geliyor. Evet, her salı olduğu gibi grup toplantılarında bakalım liderler neler söyleyecekler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Grubu olan partiler bu grup toplantısına katılırlar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %10 barajını geçip dünyanın hiçbir yerinde olmayan %10 barajını geçip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmeye hak kazanan siyasi partilerin grup toplantıları salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluyor. Pazartesi ise ne olur? Bakanlar Kurulu toplantısı olur. Pazartesi günü, daha sonra da bunun açıklaması yapılır. Evet, Yurdagül Şimşek yeniden attığımızda, Yurdagül kaldığın yerden devam et lütfen.
Evet, daha sonra grup toplantıları var demiştim mecliste. Daha sonra AK Parti'nin MYK toplantısı var. Başbakan Davutoğlu başkanlığında yapılıyor. Burada da başta anayasa ve dokunulmazlıklar olmak üzere uzun süredir tartışıyorduk. Bu konular gündeme gelmesini bekliyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırılması gündemdeydi biliyorsunuz. AK Parti'nin bir önerisi olmuştu. CHP buna karşı öneriyle yanıt vermişti. Dün de HDP bakışını açıkladı. HDP'liler de yasama dokunulmazlığı, yani kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmasını istiyorlar ve bir anayasa değişikliği öneriyorlar. Yani geçici maddeyle kaldırılmaktan ziyade kalıcı bir değişiklik istiyorlar. Dolayısıyla bu konularda izlenecek strateji de MYK'da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı da bugün itibariyle İstanbul'dan hareket edecek ve Amerika'ya gidiyor. Bir basın toplantısı da yapacak. Hem bakışını anlatacak gündemdeki konularla
ilgili. Kesin gidiyor değil mi Cumhurbaşkanı Amerika'ya?
Evet evet, bugün saat 11'de İstanbul Havaalanı'ndan uçuşu gözüküyor.
Evet.
Üçlü hafta sonuna kadar da orada kalacak. Muhtemelen aslında Türkiye'nin de gündemi bir çeşit Amerika'dan belirlenecek diyebiliriz. Orada yapacağı temaslar, görüşmeler, bir de büyük bir canlı açılışı var. Dolayısıyla Ankara'dan da Türkiye'den de bu izlenecektir.
Evet,
Obama ile yapacağı görüşme çok tartışılıyor biliyorsunuz. Dün iki tarafta hani çok özel bir görüşme olup olmadığı konusunda net bir bilgi vermedi. Gerçi Amerikan tarafına göre yok görünüyor ama anladığım kadarıyla diğer liderlerle olduğu gibi ayaküstü de olsa bir görüşme olabilir ihtimali üzerinde duruyorlar. Dolayısıyla siyaset Ankara'da yoğun olacak. Bir de bu hafta önemli şeylerden biri de gen soruları olacak. Aslında gen sorular muhalefet tarafından bakanlarla ilgili verilmişti. Sema Ramazanoğlu ile ilgili HDP bir gen soru vermişti. Bu çocukları cinsel istismarla ilgili.
Ha, bu Ensar Vakfı'nı savunan bakanla ilgili.
Evet, evet. Bir de Adalet Bakanı ile ilgili vermişti. Bunlar da mecliste tartışılacak. Belki AK Parti çoğunlukla reddedir ama yine de bir tartışma, bir gündemi konuşma şeklinde mecliste cereyan edebilir. CHP'de önemli bir karar aldı, onu da hemen söyleyeyim. Gerçi belki siz de bu senelerde söylemişsinizdir.
Nedir?
Amerika'da Reza Zarrab biliyorsunuz davası var.
CHP ne davası var anlamıyorum. Reza Zarrab mı diyorsunuz?
Evet, Reza Zarrab. Evet. Evet. Bu davayı yakından izleme kararı aldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla. 3 kişilik bir heyet CHP'den davayı izlemek için Amerika'ya gidiyor. CHP davayı bu şekilde hem Türkiye'nin kamuoyunun gündeminde tutmak istiyor hem de Türkiye ile olası ilişkilerini de gündeme taşımak istiyor.
Evet, böylece Rıza Sarraf davasında Cumhuriyet Halk Partisi yerinde izleyeceğini de aktarmış olduk. Yurdagül Şimşek Ankara'dan bildirdi. Çok çok teşekkürler.
Kolay gelsin.
A milli futbol takımımızın Avusturya ile bir hazırlık maçı var bu akşam sevgili dostlar. Birazdan sporla ilgili gelişmeleri de aktaracağız. Ayrıca spor yazarı Ahmet Çakır canlı yayında bize katılacak ve hem ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihiyle ilgili yorumlarını aktaracak, hem milli futbol takımımızın bugünkü Avusturya maçı ile ilgili yorumlarını alacağız Ahmet Çakır'dan. Futbol konuşacağız biraz ilerleyen dakikalarda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların fiyatını açıklamış. 2016 mezarlık fiyatları sevgili dostlar. Menkul kıymetler borsası gibi mezarlık borsası da var artık İstanbul'da. Fiyatlar o kadar artmış. Türkiye'de ölmek çok kolay ve ucuz ama sevgili dostlar, gömülmek çok pahalı. Gömülmek çok pahalı. Mesela özellikle Karacaahmet, Çengelköy, Zincirlikuyu ve Aşiyan'da mezarlık fiyatları 20 bin liraya kadar çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? Çengelköy, Zincirlikuyu, Aşiyan. 20 bin lira. İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul'da toplam 333 mezarlık var. Sevgili dostlar, bakın bütün İstanbul'daki mezarlık sayısı 333. Bunların 268'i Müslüman mezarlığı, 65'i ise gayrimüslim mezarlığı. Ve bu 333 mezarlıkta 4 bölgeye ayrılmış Büyükşehir Belediyesi tarafından. Fiyatlar da bölgeye göre değişiyor sevgili dostlar. Yani parana göre ve semtine göre gömülüyorsun. Yaşarken de öyle değil mi? Yaşarken de parana göre semtte oturuyorsun. Raiç nerede yüksek paran varsa orada oturuyorsun. Gömüldüğün zaman da aynı. Mesela Avrupa yakasında birinci kategoride bulunan ilçelerde. Nedir o birinci sınıf ilçeler? Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı. Orada mezarlık fiyatları 20 bin lirayı geçmiş. İkinci kategorideki ilçeler Ortaköy, Eyüp, Kazlıçeşme, Yeniköy. Buralarda fiyatlar 9 bin, 10 bin lira civarında mezarlıklar. Üçüncü kategorideki ilçeler Çayırbaşı, Rumelikava, Ayaza, Topkapı. Orada mezarlık fiyatları biraz daha iyi. 3 bin lira civarında. Dördüncü kategorideki mezarlıklar bedava. 2 bin lira. Direkt gömüyorlar adamı. Direkt gömüyorlar Karacaahmet ve Çengelköy mezarlıkları ise biraz pahalı. Çengelköy mezarlığı, ki ben eskiden Çengelköy'de oturuyordum, o mezarlığa da yakın oturuyordum. Çengelköy mezarlığına gidin bayılırsınız sevgili dostlar. Deniz manzaralı, hatta boğaz manzaralı. Hatta insanın içi gidiyor ya, öldükten sonra bu boğaz manzaralı yerde ne yapacaksın kardeşim? Şu mezarlığı imara açsanız, oraya iki tane AVM kondursanız değil mi, her zaman yaptığınız gibi. Ne kadar güzel olur. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Burası Türkiye devam edecek efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse. Dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, et dans le bruit.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, sakın hamburger deyip geçmeyin. Çünkü hamburgerin hem ideolojik hem de ekonomik anlamı var. Hatta üniversitesi bile var. Rusya'nın başkenti Moskova'ya açılan ilk hamburger restoranı, Amerikan hamburger restoranı 26 yaşına girmiş, biliyor musunuz? 1990 yılında açılmıştı. Hem de Moskova'ya, komünizmin başkentine. Pushkin Meydanı'ndaki hamburger restoranının ikonik bir özelliği vardı işte bu özelliğiyle. Bir yanda Amerikan kapitalizminin simgesiydi o hamburger restoranı. Diğer yandaysa komünizmin simgesi, başkenti Moskova ve Pushkin Meydanı. Dünyanın en yaygın hamburger restoranı, ekonomik kriz dönemlerinde bu restoranlarda satılan hamburgerlerin sayısına ve fiyatına bile bakılır. Ekonomistler bakar. Bunun endeksi bile vardır sevgili dostlar. Hamburger endeksi. Böyle bir kavram var, biliyor musunuz? The Economist dergisi tarafından ortaya atılmış. Satın alma gücü paritesini ortaya koymak için bütün ülkelerdeki. Ya hamburger ekonomistlerin bile gördüğünüz gibi gözetim altında. Hatta Chicago'da Hamburger Üniversitesi kurulmuş sevgili dostlar. Hamburgerin üniversitesi var, üniversitesi. Öyle yerken hafife almayın. Acaba biz de lahmacun üniversitesi mi açsak? Az önce 4.5G teknolojisinden bahsettik. Telefonların Türkiye'de kullanım adabından söz ettik. Akıllı telefonların hayatımıza girmesi günlük alışkanlarımızı da biraz değiştiriyor sevgili dostlar. Artık yasalar da bunların peşinden gitmeye başladı. Mesela Amerika'nın New Jersey eyaleti kısa süre içinde yürürken telefon kullanmayı yasaklamaya hazırlanıyor. Evet, yürürken cep telefonu kullanamayacaksınız, oynayamayacaksınız. Ya yürürken ne yürürkeni? Türkiye'de az önce anlattım. Otobüs şoförleri araba kullanırken cep telefonu kullanıyor. Araba kullanırken. Bizde yasak yok. Eğer New Jersey'deki tasarı kabul edilirse yürürken telefonla mesaj atan, müzik dinleyen veya başka amaçlar için kullanan kişilere $50 kadar para cezası verilecekmiş sevgili dostlar. Ama şöyle bir şey de var. Bu tabii tasarı. Ama gerçekten hayata geçen uygulamalar var. Mesela selfie kullanımı. Avrupa Birliği selfie çubuklarının kullanılmasını bazı yerlerde çoktan yasakladı. Bayağı yasak ettiler yani. Müzelerde mesela Fransa'da bulunan Versailles Sarayı Müzesi, Louvre Müzesi, Pompidou Merkezi gibi yerlerde selfie çubuğu kullanarak fotoğraf çekmek yasak. Yine Amerika'nın gözde turistik mekanlarından New York Modern Sanat Müzesi, Los Angeles Getty Merkezi, Washington DC Smithsonian Müzesi, Heykel Bahçesi gibi önemli müzelerde hem ziyaretçilerin güvenliği için hem de müzelerde bir şeyler kırılabilir yani. Düşünsenize, baston gibi 2 metre selfie çubuğu arkadaş. Adam çıkartıyor onu eline, hele Japon turistler filan. Herkes de selfie çubuğu. Kaldırıyorlar havaya onları, çubuklar. Sağa sola dönerken müzede bir yere çarpar değil mi? Heykeli devirir. Veya yanındaki ziyaretçinin gözünü çıkarırsın. O yüzden selfie çubukları yasaklandı. Çok sayıda müzede yasaklandı. İngiltere'de bazı futbol kulüpleri bile yasakladı sevgili dostlar. Tabii o selfie çubuklarıyla adam döverler bizde mesela değil mi? Selfie çubuklarıyla. Adam girişir vallahi, girişir onlar. Sadece İngiltere'deki bazı futbol kulüpleri değil, Wimbledon tenis turnuvasında da ziyaretçileri yaralayabileceği ya da rahatsız edebileceği gerekçesiyle selfie çubukları yasak edilmişti sevgili dostlar. Son derece doğru kararlar. Düşünsenize, tenis maçını seyrediyorsunuz veya maç seyrediyorsunuz, önünüzde görüş alanınızı da kapatabilir. Fotoğraf çekeceğim diye gözünüzün önünde, burnunun dibinde kocaman selfie çubuğu. Türkiye'de Selfi Çubuğundan cinayet çıkar, ben size söyleyeyim. Evet, spor haberlerine bakalım. Elimizde Fanatik gazetesi var. Mucize benim işim diye bir manşet var Fanatik'te. Derbi tarihi de açıklandı. 13 Nisan olarak açıklandı. Bu arada Wesley Sneijder acaba ne yapacak? Galatasaray'ın yıldızı için sağlık ekibi ilk raporu vermiş. Adalesinde ciddi bir zorlanma varmış. Fenerbahçe derbisinde Sneijder'in oynaması mucize diyor Fanatik gazetesi. İşte maçın ertelenmesiyle ilgili bir sıkıntı daha. Maçın ertelenmesi, hayatın ertelenmesi, değil mi? Bunları konuşalım isterseniz. Telefon attığımızda çok tecrübeli bir spor yazarı var. Sports TV'de yorumcusu aynı zamanda Ahmet Çakır. Ahmet Çakır, günaydın.
Günaydın Murat'cığım.
Her zaman maçların ertelenmesi böyle bir hani kekremsi bir tat bırakır insanın ağzında. Bir Doğru. de şimdi o maçlarda oynama konusunda sağlıklı olan futbolcular şimdi sağlıksız olarak karşımıza çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi Wesley Sneijder sakatlandı milli maçta. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz Ahmet Çakır?
Pek çok şey söylenebilir. Çünkü bunun bir adaletsizlik oluşturduğu düşünülüyor ama bu işin doğasında var olan bir şey. Yani şimdi Fenerbahçe'nin şu dakikadan itibaren oynayacağı maçlarda Galatasaray maçında oynayamayacak şekilde sakatlanabilecek oyuncularının olabileceğini olamayacağını kimse önceden kestiremez.
Evet.
Dolayısıyla bunlar üzerine yapılacak yorumlar kaçınılmaz bir takım varsayımlar şeklinde ve bundan dolayı haksızlığa uğradık uğramadık o zaman içinden çıkmak mümkün değil çünkü neyin üzerinde konuştuğumuzu tam bilmiyoruz.
Doğru.
O yüzden asıl adaletin oluşması daha önceden yapılmış olanlarla ilgili güvenden ya da güvensizlikten kaynaklanıyor mesele. Yani bizim her durumda adil ve doğru kararlar verme çabası içindeki bir federasyonumuz var mı? Yoksa başka şeyler mi oluyor? Ve başka şeyler olduğu konusunda toplumda çok yaygın bir inanç var. Bu da konuları sağlıklı bir şekilde konuşmamızı, ele almamızı adeta imkansız hale getiriyor. Yani toplumda sürekli bir takım karamboller peşinde koşulduğu...
Hep komplo teorileri üretiliyor değil mi? Şundan bravo, dolayı bravo, oldu, bundan bu dolayı oldu.
Evet, hep bu şekilde yaşıyoruz. O zaman durumu daha sakin, daha dengeli şekilde görme imkanımız kalmıyor.
Doğru.
Bir de şu var tabii, daha derin bir mevzu olarak da Türkiye sporun olmadığı bir ülke. Spor olmadığı için bu tür mevzular çok fazla ön plana çıkıyor. Yani saha dışındaki konular çok ön plana çıkıyor. Spor yok ne demek? Şu anda görüyorsunuz dünyada birinci spor denilebilecek atletizm, tenis, yüzme gibi alanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde bir şeyler oluyor. Biz bunlarda hemen hemen hiç yokuz.
Doğru.
Örneğin dün akşam ben saatlerce izledim bir Bulgar sporcu Grigor Dimitrov. Dünya iki numarasını yendi teniste. Andy Murray'i yendi.
Vay canına.
Bence bu olay bizim dünyanın en önemli olayı sandığımız Galatasaray Fenerbahçe'den 100 kat daha önemli,
daha önemli
dünya nezdinde.
İşte bahsettiğiniz şey Ahmet Çakır, bahsettiğiniz şey spor kültürü. Bu spor evet. kültürü bizde yok ki, bizde sadece kazanmak ve kaybetmek var, o kadar.
Bravo. Hem spor kültürü hem de uluslararası alanda kapladığımız yer açısından. Çünkü sporun temel yarışma unsurlarından biri uluslararası alanda oluyor.
Doğru.
Kendi içeride yaptıklarımız bugüne kadar yüzlerce defa yapılmış ve bundan sonra da yüzlerce defa yapılacak. Dışarıda ne yapabiliyoruz? Onunla ilgili durumlar çok daha önemli. Biz oralarda çok zayıfız. Oralarda çok zayıf olduğumuzdan içeriye çok abanıyoruz ve İçeride de gerçek sporun dışındaki mevzular çok ön plana geçiyor. Vay evet. efendim işte bu maç şu tarihte olmalıydı da işte asıl federasyona bilmem yahut işte federasyonu zaten Aziz Yıldırım yönetiyor da bilmem ne de bıktırıcı, bezdirici, başı sonu olmayan şeyler. Üstelik Bunlardan şikayet eden Galatasaray mesela son 4 yılın içinde şampiyon olmuş. Tabloya baktığınız
bir de böyle bir şey de var. Aynen öyle. Peki,
anlatabiliyor muyum? Biz
çok
hep
haklısın.
Bu curcunalar içinde, hep bu karamboller içinde böyle ne konuştuğumuz belirsiz, ne
doğru,
yaptığımız
doğru.
belirsiz şekilde işi yürütmeye çalışıyoruz. Kötü ve yanlış olan bu.
Ahmet abi şeye ne diyorsun? Galatasaray dedi ki 28 Nisan'da oynayalım. Fenerbahçe evet. dedi ki 6 Nisan ama şey dedi Futbol Federasyonu'nda karar verdi. 13 Nisan'da sanki arayı bulmuş gibi. Bu tarihe ne diyorsun?
Tam arayı bulmuş gibi olmadı. Mesela Fener'in tezine daha yakınmış gibi. Yani biz
öyle
de
mi?
Herkes gibi konuşmaya kalkarsak 6'sına daha yakın 13'ü evet. olunca bir hafta ara vermiş oluyor. Buna karşılık Galatasaray 28 isteği. Evet işte sakatlarımız düzelirdi. Az önce sen de söyledin. Wesley Sneijder oynardı. Ayrıca
evet.
Hakan Baltan'ın da milli takımda sakatlanmış olması haliyle biraz dramatik bir durum oluşturuyor. Bak bizim futbolcumuz işte milli görev sırasında sakatlandı. Ama işte bu akşam da Avusturya maçında Allah etmesin Fenerbahçeli bir oyuncu sakatlanabilir. Bunlar öyle çok fazla eldeki veri olarak sayılıp da tartışılacak mevzular değil. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin tezine daha yakın bir tarih ortaya çıkmış oldu. Ama çok da üzerinde durulacak bir mevzu olarak görmüyorum. Çünkü
anladım.
Maça etki edebilecek eğer en ana 10 etken varsa bu onlardan sadece biri olabilir. Geriye daha 9 etken kalıyor. Onlardan neler olabileceğini kimse kestiremez falan. Onun için bunların
anladım.
Üzerinde böyle çok fazla yaslara bürünüp bak gördün mü işte gene Aziz Yıldırım istediğini yaptırdı, bizim başkan pasif kaldı falan. Galatasaray çevrelerinde böyle düşünceler üretildiğini adım gibi biliyorum, onun için söylüyorum.
Evet.
Bunların bir anlamı yok, bunların hepsi boş konuşma.
Galatasaray taraftarlarının da son yıllarda yapılan anketlerde de eskiden hani okullu taraftar, liseli taraftar ile övünürdü Galatasaray ama eğitim seviyesinin de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin altında kaldığına dair anketler okuyorum. Habertürk gazetesinde okumuştum. Son zaman
evet.
son zamanlarda Galatasaray taraftarının bir sabırsızlığı da var. Yani mesela bir berabere kalıyor takım hemen yönetim istifa diye bağırıyorlar. Hatta en son maçın ertelendiği gün bile ertelenme kararı anons edildi. Galatasaray taraftarları yönetim istifa diye bağırdı. Yani bu Galatasaray taraftarları için ne söylersin? Bir sabırsızlık mı var? Bir tahammülsüzlük mü var? Ne diyeceksin?
Evet, evet. Buna pek çok açıdan bakılabilir. Şimdi biliyorsun Türkiye'de genel bir taraftar dal kavukluğu vardır.
Evet.
Yorumcular işte bir bizdeki taraftarlar aslandır, kaplandır falan filan gibi lafları severler. Çünkü işte başları derde girsin istemezler, sıkıntıya girsin istemezler. Oysa hiç de öyle bir şey yoktur. Tam tersine bizdeki taraftar kulüpler için güç olmaktan ziyade sorundur genellikle. Bunlar önceki yıllarda alabildiğine yaşandı. İşte sağ kapatmalardan tut da alınan cezalara varıncaya kadar.
Evet.
Mesela çok iyi durumda olduğu sanılan Fenerbahçe'de şu an Avrupa maçları açısından bıçak sırtındaydı. Çıkabilecek ilk olayda bir yıllık ceza alması falan gibi durumlar söz konusuydu. Galatasaray taraftarı ise bu yıl inanılması zor bir şımarıklık içinde. Yani çünkü bu sezona son 4 yılın içinde şampiyon olmuş olarak başlayan taraftar işte şunu istemeyiz, bunu istemeyiz, yok İbrahimovic alınacaktı, yok Niyas'ı istemeyiz filan gibi sosyal medya etkinliğiyle de
evet.
Kulübe epeyce zarar verebilecek tavırlar içinde oldu ve şimdi biraz da onun cezası çekiliyor aslında.
Anladım.
Ancak şöyle bir durum da var, çelişkili bir durum da var. Bir yandan salonda destan yazılıyor. Yani salonda Galatasaray taraftarı, basketten söz ediyorum.
Doğru.
Gerçekten muhteşem bir sınav veriyor. Son Bayern Münih maçı bunun bir örneğiydi.
Bayern Münih'i eledi Galatasaray evet.
Evet, evet. Kaldı ki o taraftarların büyük bir bölümü de futbol taraftarı aslında. Basket taraftarı falan kalmadı ortalıkta.
Doğru.
Orada böyle bir tutum sergiliyor. Buna karşılık futbola geldiğinde işte yönetimin protesto etmesi normal. Şaşılacak bir şey yok. Çünkü bu başarılı bir yönetim değil, iyi bir yönetim değil, doğal. Ama her dakika bunu yapmak ve zaten buna da yol açan biraz kendileri olmak. Örneğin Kaptan Selçuk protesto ediliyor bazı maçlarda.
Evet, ben de rast geldim, evet.
Evet, Kaptan Selçuk takımı ayakta tutan adamlardan biri. Yani 2-3 adam varsa onlardan biri. Dolayısıyla neyi protesto edeceklerini, ne yapacaklarını falan biraz şaşırmış durumdalar.
Anladım.
Bunu da genel anlamda işte bir kargaşanın parçası olduklarının farkında bile değiller.
Anladım. Milli maçı konuşalım. Önce
tabii.
İsveç milli maçını sormak istiyorum Ahmet Çakır. İsveç 2-1 yendik. Beğendiniz mi milli takımı?
Hem milli takımı beğendim hem de şöyle bir durum var. Bu konuda Türkiye'de iyi bilinmiyor. Yani bunu futbol yorumcuları dahi doğru bilmiyorlar. Özel maçlarda puan veriliyor ve bu çok önemli bir şey.
Öyle mi?
Özel maçlarda verilen puan ne oluyor? Sizin dünya sıralamanızı belirliyor. Şu anda Türkiye 20. sırada. Fatih Hoca döneminde 58.likten 20.liğe geldik. 4. kategoriye düşmüştük. Tekrar 2'ye çıkma durumundayız.
Yani özel maçlarda da resmi maçlarda olduğu gibi galibiyete puan veriliyor mu Ahmet Çakır?
Veriliyor. İşte bunu merak etmeyin sevgili Murat Erdem. Bunu spor yazarları da bilmiyor. Görevi bu olan insanlar da bilmiyor.
Ben şimdi senden öğrendim Ahmet abi bunu yani.
sana söylüyorum şu anda öğrenmeyen yüzlerce binlerce
spor yazarı var değil mi? Böyle
bu olan insanlar var.
Ekrana çıkıp spor yazarıyım diye yorum yapanlar da bilmiyor diyorsun yani anladım.
Bilmiyorlar. Bilmiyorlar ve bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı çekmiyorlar. Çünkü bizim memlekette bir şey bilmek gerekmiyor ekrana çıkıp konuşmak için. Doğru. Biliyormuş gibi yapmak yeterli.
Doğru vallahi.
Dolayısıyla
doğru
o vallahi. Açıdan çok önemliydi. Ve çünkü bizim tekrar o 20'likten de 19'a, 18'e, 17'ye inmemizi sağlar. Hele Avusturya karşısında da bu akşam yenilmezsek, hatta kazanırsak. O mesele çok çok önemli. Çünkü gruba birinci, ikinci kategori takım olarak girdiğinizde çok güçlü rakiplerle eşleşme olasılığını o tehlikeyi def etmiş oluyorsunuz.
Anladım.
Onlardan hiç kimsenin haberi yok. Herkes konuşuyor sadece. Dolayısıyla sadece iyi oynamak, maç kazanmak falan meselesi değil bu. Bu gibi hesaplarında çok büyük önemi
dikkat
var.
Dikkat edilmesi
geçmişte
lazım.
Teknik direktörlerimiz de bizi bu konuda biraz kandırdılar açıkçası. Yani özel maçların bir önemi yok.
Evet öyle derlerdi. Diye. Canım özel maç işte hazırlık maçı ne önemi var? 5-0 olsa ne olur falan.
Onları. Yok öyle bir
yok
şey.
Öyle
yok
bir şey.
Öyle bir şey.
Son özel sorum. Maçını da... Son soru Ahmet abi. Yeni evet. Milli formayı beğendin mi? Ben doğrusu istersen kendi fikrimi dinleyicilerimle paylaştım. Ben beğendim formaları. Güzel. Yani hep böyle sıradan kuşaklı formaya gerek yok. Ben beğendim. Sen beğendin mi?
Şimdi şöyle bak. O sıradanlığı çok arayan insanlar var. Hatta onları Türk formasının mutlak olmazsa olmazı olarak görenler var.
Neden ki? Dolayısıyla... Ne alakası var? Ya, anayasada mı yazıyor milli forma böyle olur diye?
İşte konu o boyutta tartışıldığı için biraz şunu beklemek gerekiyor. Her türlü forma yani kuşaklı da olsa başka türlü de olsa
evet.
İlk çıktığında yadırganır. Başlangıçta yadırganır.
Doğru, doğru.
Bunun daha sağlıklı tartışması 3-5 maç giydikten sonra olur.
Anladım.
3-5 maç giydikten sonra gözler alışır. Ya fena forma değil galiba falan diye sağlıklı değerlendirmeler o zaman yapılır. Dolayısıyla... Şu gün için yapılan değerlendirmeler ve olumsuz görüşler normaldir. Fazla üzerinde durmak gerekmez.
Ahmet Çakır gazeteci yazar her zamanki gibi tane tane anlattı. Çok çok teşekkür ederim Ahmet abi sağ olasın var olasın.
Kolay gelsin sağ iyi olasın. Yayınlar.
Çok teşekkürler. Bu arada Avusturya Türkiye maçı bu akşam 9.30'da oynanacak. 9.30'da başlayacak. Maçın hakemi Polonya'dan. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pavel Gil yönetecek. Hazırlık maçını ama Ahmet Çakır hazırlık maçlarının da puan mücadelesi olduğunu UEFA'nın FIFA'nın bunlara puan verdiğini söyledi sevgili dostlar. Ernst Happel stadyumunda oynanacak karşılaşma. Bu arada yeni stadyumu Vodafone Arena'da 3 maçlık bilet uygulaması yapacağını açıklayan Beşiktaş taraftarın tepkisi sonrası geri adım attı. Siyah beyazlı kulüp arenada oynanacak 3 maç için biletleri ayrı ayrı satma kararı aldı. Gelen tepkiler üzerine yönetim kalan maçlar için ayrı bilet çıkarma kararı aldı. Biletler 10 Nisan pazar günü saat 10'dan sonra satışa çıkacakmış. Yani 11 Nisan'da Bursaspor maçıyla kapılarını Beşiktaş taraftarına açacak Vodafone Arena. Peki Bursaspor maçında bilet fiyatları ne olacak? Söyleyelim. Birinci kategori bilet fiyatı bir kişi 385 lira. 90 dakika süren bir futbol maçı için ödenecek bilet fiyatı birinci kategori 385 lira sevgili dostlar. Nasıl ucuz değil mi? Bedava. Eğer pahalı geldiyse 8. kategoriden alın 110 lira. Bu arada basketboldan bir haber verelim. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşırken basketbolda bir derbi maçı oynandı. Sevgili dostlar, Fenerbahçe ile Beşiktaş oynadı. Fenerbahçe favoriydi tabii, çünkü bu sene basketbolda Fenerbahçe erkek takım özellikle çok iyi basket oynuyor. Az önce Ahmet Çakır da Galatasaray basketbol takımından söz etti. Büyük bir başarı elde etti Galatasaray basketbol takımı. Bayern Münih'i eledi. Sevgili dostlar, yani sürekli futbol takımından hoşnutsuzluğunu belirten Galatasaraylı taraftarlar şunu düşünmeli. Bir kulübü tutmak sadece futbol takımını tutmak değildir. Futbolda bu sene kötüye gidebilir Galatasaray olabilir. Ama basketbolda çok iyi. Basketbolda Bayern Münih'i eledi Galatasaray ve yoluna devam ediyor. Fenerbahçe'de derbi maçında Beşiktaş'ı 180 mağlup etti. Sevgili dostlar, Fenerbahçe 100, Beşiktaş 80. Bu arada kapatmadan bir son dakika haberi verelim. Son dakika jingle'ımız var mı arkadaşlar? Son dakika jingle, yoksa hala yok mu? Hala yok. Peki. Mısır Hava Yolları'na ait yolcu uçağı kaçırılmış ve Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Havaalanı'na indirilmiş. Bir son dakika haberi bu. Mısır'a ait bir uçak kaçırıldı ve Kıbrıs Rum kesimine indirildi. Larnaka Havaalanı'na indirildi. Uçakta 81 yolcu olduğuna dair haberler geliyor. Evet, Mısır Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Kıbrıs Rum kesimine kaçırıldı. Bu son dakika haberini aktarmış olalım. Şimdi ben nereden bileyim son dakika olacağını? Bana söyle diyor. Türkler sadece Türkiye'de yaşamıyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Dünyada her ülkeye dağılmış binlerce Türk var. Onlardan birisinin söylediği şarkıyı birazdan dinleyeceğiz. Bunu söylüyorum işte. Son dakika bir şarkı gireceğiz sevgili Onurcuğum. Şimdi dinlemeye başlayacağınız bir şarkı kulaklarınıza geliyor. Bakın. Bu şarkıyı söyleyen kişi 13 yaşında. Sadece 13. 13 yaşındaki bir çocuktan söz ediyoruz. Şu anda Amerika'da yaşıyor ve şahane şarkı söylüyor. İşte duyuyorsunuz. Adı Maylin Uyanık Fox. Bir Türk kızı. Yeni bir single çıkardı piyasaya ve şarkının adı da How We Do It. Yani nasıl yapıyoruz? Bu sesin 13 yaşındaki bir kız çocuğundan çıktığına inanmak gerçekten zor. Bu şarkının klibinde 150 dansçı rol almış. Neredeyse dansçıların hepsi de şarkıcı. 13 yaşındaki şarkıcı Maylin Uyanık'tan büyük. Bu yaz tatili için ailesiyle Türkiye'ye gelmeyi de planlıyormuş. Bu şarkıyı söyleyen Türk kızı Maylin Uyanık Fox. Biz de bugünkü Burası Türkiye'yi işte bu parçayla kapatıyoruz. How We Do It. Maylin Uyanık Fox. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.